117. 5 Ekim. Saat yaklaşık akşamın altısıydı. Açık kızıl gökyüzünde güzel bir sonbahar güneşinin altından huzmeleri süzülüyor, gökten mavimtırak denize iniyordu. Gündüzün sıcaklığı yavaş yavaş azalmıştı ve öğlenin kavurucu siestasından uyanan doğanın soluk alıp verişine benzeyen, Akdeniz'in kıyılarını serinleten ve ağaçların, denizin buruk kokusuna karışan parfümünü kıyılara yayan o hoş esinti hissedilmeye başlamıştı. Cebeli Tarık'tan Çanakkale Boğazı'na ve Tunus'tan Venedik'e uzanan bu uçsuz bucaksız gölde, temiz ve zarif görünümlü bir yat, akşamın ilk buharlarında süzülüyordu. Rüzgarda kanatlarını açan ve suyun üzerinde adeta süzülen bir kuğunun gidişine benziyordu. Ardında fosfor rengi bir dümen suyu bırakarak, hem hızlı hem de zarafetle yol alıyordu. Son ışıklarını selamladığımız güneş, doğu ufkunda yavaş yavaş gözden kaybolmuştu. Ama güneşin her dalganın doruğunda beliren uçarı ışınları, adeta mitolojinin parıltılı düşlerini haklı çıkarmak, Amfitrit'in lacivert mantosunun kıvrımları arasında boşuna saklamaya çalıştığı sevgili alev tanrısını gözler önüne sermek ister gibi görünüyordu. Rüzgar, genç bir kızın bukleli saçlarını dalgalandırmayacak kadar hafif esse de yat hızla ilerliyordu. Provasında ayakta duran uzun boylu, bronz tenli, gözleri büyümüş bir adam, dalgaların ortasında koni şeklinde devasa bir Katalan şapkası gibi beliren ve giderek yaklaşan karanlık bir kütle görüyordu. "Monte Cristo burası mı?" diye sordu. Küçük yatın adeta kendisinin talimatlarına uyduğu yolcu, ciddi ve derin bir kederin damgasına vurduğu bir sesle.
"Evet, Excellence," diye yanıtladı kaptan. "Yanaşıyoruz."
"Yanaşıyoruz," diye mırıldandı yolcu, tasvir edilemeyecek ölçüde hüzünlü bir vurguyla. Ve yeniden gözyaşlarından daha hüzünlü bir gülümsemeyle dışarı vuran düşüncelerine daldı. Birkaç dakika sonra karada bir anda yanıp sönen bir ateşin ışığı görüldü ve bir silah sesi yata kadar ulaştı.
"Excellence," dedi kaptan. "İşte karadan işaret veriliyor. Bizzat yanıt vermek ister misiniz?"
"Ne işareti?" diye sordu yolcu. Kaptan elini kenarında genişledikçe dağılan yalıtık, mavimtırak, iri pus kümesinin yükseldiği adaya doğru uzattı.
"Ah evet," dedi bir rüyadan uyanır gibi. "Verin."
Yolcu kaptanın kendisine uzattığı dolu karabinayı alıp yavaşça kaldırdı ve havaya ateş etti. 10 dakika sonra yelkenler toplanıyor ve küçük bir limanın 500 adım ötesinde demir atılıyordu. Kayık 4 kürekçisi ve kılavuzuyla şimdiden suya indirilmişti. Kayığa inen yolcu mavi halıyla kaplı pupaya oturmak yerine kollarını kavuşturarak ayakta durdu. Kürekçiler kanatlarını kurutan kuşlar gibi yarı kalkık küreklerinin harekete geçeceği anı bekliyordu.
"Hadi,"
dedi yolcu. 8 küreğin bir damla bile su sıçratmadan hep birden suya gömülmesiyle kayık hızla ilerledi. Birazdan ayça biçimli doğal bir oyuntudan oluşan küçük bir koya ulaşıldı. Kayığın tabanı ince kumdan zemine değdi.
"Excellence," dedi kaptan, "sizi karaya taşıyacak olan iki adamımızın omuzlarına oturun."
Bu öneriye tamamen kayıtsız bir ifadeyle omuz silkerek yanıt veren genç adam, bacaklarını kayıktan aşağı uzattı ve beline kadar gelen suda ilerlemeye başladı.
"Ah, Excellence," diye mırıldandı kaptan. "Bu yaptığınız hiç hoş değil. Efendimizin bizi azarlamasına neden olacaksınız."
Genç adam arkasında düz zeminde ilerleyen iki tayfayla birlikte kıyıya yaklaşıyordu. 30 adım sonra karaya çıkmıştı. Genç adam kuru bir zeminde ayaklarını sallıyor ve ortalık kapkaranlık olduğu için kendisine yol gösterilmesini bekliyordu. Başını çevirdiği anda omzuna bir el yaslandı ve bir ses içini ürpertti. Bu ses,
"Merhaba Maximilian, çok dakiksiniz, teşekkürler," diyordu. "Demek sizsiniz Kont," diye haykırdı sevincini gösteren bir hamle yapan ve iki eliyle Monte Cristo'nun elini sıkan genç adam. "Evet, sizin kadar dakik olduğumu görüyorsunuz. Ama sırılsıklam olmuşsunuz sevgili dostum. Kalipso'nun Telemakos'a söyleyeceği gibi üstünüzü değiştirmeniz gerek. Hadi gelin, burada sadece sizin için hazırlanmış ve yorgunluklarınızı, soğuğun etkisini unutacağınız bir oda var."
O sırada genç adam kendisiyle birlikte gelenlerin tek bir söz bile etmeden, para istemeden yola çıktıklarını fark ediyordu.
Hatta şimdiden küçük yata doğru ilerleyen kayığın kürek sesleri duyuluyordu. ''Ah evet,'' dedi Kont. ''Tayfalarınızı mı arıyorsunuz?''
''Elbette. Onlara hiçbir ödeme yapılmadan çekip gittiler.''
''Bunu aldırmayın Maximilian,'' dedi Monte Cristo. ''Adama giriş yapan gemilerin yük ve yolcu vergisinden muaf olmaları konusunda denizcilerle anlaşmam var. Uygar ülkelerde söylendiği gibi sisteme dahilim.'' Morel Kont'a şaşkınlıkla baktı.
''Kont,'' dedi, ''Paris'tekinden farklı görünüyorsunuz.''
''Nasıl yani?''
''Evet, burada gülüyorsunuz.''
Aniden Monte Cristo'nun alnı karıştı. ''Bana kendimi hatırlatmakta haklısınız Maximilian. Sizi yeniden görmek benim için bir mutluluktu ve az kalsın her mutluluğun geçici olduğunu unutuyordum.''
''Ah hayır, hayır Kont!'' diye haykırdı dostunun iki elini yeniden kavrayan Morel. ''Tam tersine, gülün, mutlu olun ve bana kayıtsızlığınızla hayatın sadece acı çekenler için kötü olduğunu kanıtlayın. Ah, siz merhametli, iyi yürekli, asil bir adamsınız dostum ve sadece beni cesaretlendirmek için neşeli görünüyordunuz.''
''Yanılıyorsunuz Morel,'' dedi Monte Cristo. ''Gerçekten de mutluyum.''
''O halde beni unutmuşsunuz. Olsun, böylesi daha iyi.''
''Nasıl yani?''
''Evet dostum, çünkü arenaya gidecek gladyatörlerin hükümdarlara söyledikleri gibi, size ölecek olan kişi seni selamlıyor.'' diyorum.
''Teselli bulmadınız mı?'' diye sordu Monte Cristo garip bir bakışla.
''Ah!'' dedi Morel hüzünlü bir bakışla. ''Gerçekten de teselli bulacağıma inanmış mıydınız?''
''Dinleyin,'' dedi Kont. ''Söylediklerimi anlıyorsunuz, öyle değil mi? Beni sıradan biri, belirsiz ve anlamsız sözler söyleyen bir geveze olarak görüyorsunuz. Size teselli bulup bulmadığınızı sorarken, yüreğinde hiçbir sır olmayan biri gibi konuşuyorum. Tamam o zaman, Morel, yüreğinizin derinliklerine inip inceleme yapalım. Bedeninizi sineğin ısırdığı aslan gibi hoplatan hala kederin o coşkulu sabırsızlığı mı? Ancak mezarda giderilecek olan o susuzluğu hala hissediyor musunuz? Yaşayanı ölümün peşinden gitmek üzere hayatın dışına fırlatan pişmanlığın o ülküselliğinin etkisinde misiniz? Yoksa tükenmiş cesaretin bitkinliğini, parlamak isteyen umut ışığını söndüren iç sıkıntısını mı yaşıyorsunuz? Hafızanızı kaybederek kendinizi gözyaşlarının güçsüzlüğüne mi kaptırdınız? Ah sevgili dostum, durum böyleyse, artık ağlamıyorsanız, buz tutmuş yüreğinizin öldüğünü sanıyorsanız, Tanrı'dan başka desteğiniz kalmadıysa, bakışlarınız sadece göğe yöneliyorsa dostum, ruhumuzun anlam yüklediği dar anlamlı sözcükleri bir kenara bırakalım. Maximilian, teselli buldunuz. Artık yakınmayın.
Kont, dedi hem en yumuşak hem en kararlı ses tonuyla. Beni tıpkı parmağını yere uzatmış, gözlerini gökyüzüne kaldırmış biri konuşuyormuş gibi dinleyin. Sizin yanınıza bir dostun kollarında ölmek için geldim. Kuşkusuz sevdiğim insanlar var. Kız kardeşim Julie'yi seviyorum. Kocası Emmanuel'i seviyorum. Ama bana daha güçlü kolların açılmasını ve son anlarımda bana gülümsenmesini istiyorum. Kız kardeşim gözyaşlarına boğularak bayılacak. Onun acı çektiğini göreceğim ve yeterince acı çektim. Emmanuel elimden silahı alacak ve evde haykırışlar yankılanacak. Bana söz veren, bir insandan fazlası olan, fani olmasaydınız bir tanrı olarak hitap edeceğim siz. Beni yavaşça ve şefkatle ölümün kapılarına götüreceksiniz. Öyle değil mi?
Dostum, dedi Kont. Hala biraz şüpheliyim. Kederinizi böylesine gururla sergilediğinize bakılırsa az da olsa gücünüz olmalı.
Hayır, gördüğünüz gibi samimiyim, dedi Morel elini Kont'a uzatarak. Ve yüreğim her zamankinden ne daha hızlı ne de daha yavaş çarpıyor. Hayır, yolun sonuna geldiğimi hissediyorum. Hayır, daha ileri gitmeyeceğim. Bana beklememi ve umut etmemi söylemiştiniz. Bahtsız bir bilge olarak bunu söyleyerek ne yaptığınızı biliyor musunuz? Bir ay bekledim. Yani bir ay ızdırap çektim. Umudum, insan zavallı ve sefil bir yaratıktır. Ne mi umudum? Hiçbir şey bilmiyorum. Bilinmedik, saçma, anlamsız bir şeyler. Belki de bir mucize. Bunu ancak aklımıza umut denen o çılgınlığı karıştıran Tanrı söyleyebilir. Evet, bekledim ya da umut ettim, Kont ve sizinle konuştuğumuz bir çeyrek saatte farkına varmadan beni 100 kere incittiniz, bana işkence ettiniz. Çünkü her sözünüz artık benim için bir umut kalmadığını kanıtlıyordu. Ah, Kont, öldüğümde rahat edecek, nasıl da keyifle dinleneceğim.
Morel bu son sözleri kontun için ürperten taşkın bir kararlılıkla söyledi.
Dostum diye devam etti kontun sustuğunu gören Morel. Benden kararımı 5 Ekim'e kadar ertelememi istemiştiniz.
Dostum bugün 5 Ekim.
Morel saatini çıkardı.
Saat 9, daha 3 saat ömrüm var.
Tamam dedi Monte Cristo. Gelin. Morel, kontu istemsizce takip ederken genç adamın henüz fark etmediği mağaraya girmişlerdi. Ayaklarının altında halılar vardı. Bir kapının açılmasıyla her tarafa parfüm kokuları yayıldı. Canlı bir ışık gözlerini aldı. İlerlemekte tereddüt eden Morel durdu. Etrafını saran yatıştırıcı güzelliklerden şüpheleniyordu. Monte Cristo onu hafifçe çekti.
Bize kalan 3 saati tıpkı imparatorları ve mirasçıları Neron tarafından mahkum edildikten sonra çiçeklerle dolu bir masaya oturan ve güne bakanların, güllerin kokularını içlerine çeken o eski Romalılar gibi geçirmemiz daha uygun olmaz mı? Dedi.
Morel gülümsedi.
Nasıl isterseniz, dedi. Ölüm hep aynı ölüm, yani unutuş, yani dinlenme, yani yaşamın, dolayısıyla da kederin yokluğu.
Oturduğunda Monte Cristo da karşısındaki koltuğa yerleşti. Daha önce tasvir ettiğimiz ve mermer heykel başlarının üzerinde içleri her zaman çiçek ve meyve dolu sepetlerin bulunduğu o muhteşem yemek salonundaydılar. Her şeye boş boş bakan Morel muhtemelen hiçbir şey görmemişti.
''İki erkek gibi konuşalım.'' dedi bakışlarını Kont'a sabitleyerek.
''Konuşun.''
''Kont.'' diye devam etti Morel. ''Siz tüm insani varlıkların özetisiniz ve ben de bizimkinden daha ileri ve daha bilge bir dünyadan gelmiş izlenimi yaratıyorsunuz.''
''Söylediklerinizde gerçeklik payı var Morel.'' dedi Kont yakışıklılığını arttıran o melankolik gülümsemesiyle. ''Adı keder olan bir gezegenden geldim. Bana söylediğiniz her şeye, anlamının derinliklerine inmeden inanıyorum ve bunun kanıtı da bana yaşamamı söylediğiniz için yaşamam.'' Umut etmemi söylediğiniz için az da olsa umut etmem.
Kont, size sanki daha önce ölmüşsünüz gibi bir şey sormaya cüret edeceğim.
Kont, insan ölürken kendini kötü hissediyor mu?
Evet, hiç kuşkusuz. İnatla yaşamak isteyen o ölümcül kılıfı aniden yırtarsanız kendinizi çok kötü hissedersiniz. Bedeninizi bir hançerin fark edilmez dişlerinin etkisiyle inletir. Beyninizi yolunu şaşırmaya her an hazır olan o akılsız mermiyle delerseniz elbette acı çekersiniz ve umutsuz can çekişmenizin ortasında bu kadar pahalıya mal olan bir huzurdan daha mükemmel bulacağınız hayatı berbat bir biçimde terk edersiniz.
Evet, anlıyorum, dedi Morel. Ölümünde hayat gibi kederli ve çekici sırları var. Önemli olan onları bilmek.
Tam da öyle Maximilian ve bana en anlamlı sözleri söylediniz.
Ölüm, kendisiyle iyi mi, kötü mü ilişki kurduğumuza göre ya bizi yavaşça beşikte sallayan bir süt anne gibi dosttur ya da ruhu bedenden şiddetle söküp alan bir düşmandır. Günün birinde dünyamızın yaşı 1000 yıl daha ilerlediğinde doğanın hakim olunan tüm yıkıcı güçleri insanlığın genel refahı için kullanıldığında insan az önce söylediğimiz gibi ölümün sırlarını öğrendiğinde ölüm sevdiğimizin kollarında keyfini çıkardığımız uyku kadar tatlı ve çekici olacak.
Peki ölmek isteseniz bu yolla mı ölmek isterdiniz?
Evet. Morel konta elini uzattı.
Bana burada, okyanusun ortasındaki ıssız bir adada, bir firavunu imrendirecek bir yeraltı mezarında buluşmayı önermenizin nedeni beni sevmeniz. Öyle değil mi, kont?
Bana az önce sözünü ettiğiniz can çekişmeden ölmeyi, Valentine'ın ismini telaffuz ederken ve sizin elinizi sıkarken sönüp gitmemi sağlayacak bir ölümü sunmanızın nedeni beni fazlasıyla sevmeniz, öyle değil mi?
Evet, doğru tahmin ettiniz Morel, dedi Kont sakin bir ifadeyle ve ben ölümü böyle kabul ediyorum.
Teşekkürler, yarın hiç acı çekmeyeceğimi düşünmek zavallı yüreğimi ferahlatıyor.
Hiçbir şeyden pişmanlık duymayacak mısınız? Diye sordu Monte Cristo.
Hayır.
''Beni terk etmekten de mi?'' diye sordu Kont derin bir heyecanla. Morel durdu. Berrak gözleri bir an için donuklaştıktan sonra alışılmadık biçimde parladı. İri bir damla gümüş rengi bir iz bırakarak yanağından süzüldü.
''Nasıl olur?'' dedi Kont. ''Demek bir pişmanlık duyduğunuz halde öleceksiniz.''
''Ah size yalvarırım!'' diye haykırdı Morel gücü azalmış bir ses tonuyla.
Artık tek bir söz etmeyin Kont. İşkencemi daha da katlanılmaz kılmayın.
Kont Morel'in gücünü kaybettiğini sandı. Bu bir anlık inanç bir keresinde If şatosunda yendiği korkunç şüpheyi yeniden canlandırdı.
Bu adamı mutlu kılmaya çalışıyorum. Yaptığım bu iyiliği terazide kötülüğü bıraktığım kefenin karşısına konulmuş bir ağırlık gibi görüyorum. Şimdi ya yanılıyorsam? Ya bu adam mutluluğu hak edecek kadar bahtsız değilse? Ne yazık, kötülüğü ancak iyiliği hayal ederek unutabilen ben ne olacağım?
Dinleyin Morel, kederinizin çok derin olduğunu anlıyorum ama yine de Tanrı'ya inanıyorsunuz ve ruhunuzun kurtuluşunu tehlikeye atmak istemiyorsunuz.
Morel hüzünle gülümsedi.
Kont, dedi. Duygularla oynamak istemediğimi biliyorsunuz ama size yemin ederim ki ruhum artık bana ait değil.
Dinleyin Morel, dedi Monte Cristo. Bu dünyada hiç kimsem olmadığını biliyorsunuz. Sizi oğlum gibi görmeye alıştım. Bu yüzden oğlumu kurtarmak için hayatımı, dahası servetimi feda edeceğim.
Ne demek istiyorsunuz?
Yaşamınızı sona erdirmek istediğinizi, çünkü hayatın büyük bir servetin sağlayacağı tüm hazlarını bilmediğinizi söylemek istiyorum.
Morel, yaklaşık 100 milyonluk bir servete sahibim. Bu parayı size veriyorum. Böylesine büyük bir servetle kendiniz için belirleyeceğiniz tüm hedeflere ulaşabileceksiniz. Hırslı mısınız? Bütün imkanlar elinizde olacak. Dünyayı kımıldatın, çehresini değiştirin. Çılgınca girişimlerde bulunun. Gerekirse cinayet işleyin. Ama yaşayın.
Kont, bana sözünüz var, diye yanıtladı Morel soğuk bir ifadeyle ve saatini çıkararak
11:30 diye ekledi.
Morel, benim evimde, benim gözlerimin önünde mi ölmeyi düşünüyorsunuz?
O halde gitmeme izin verin, dedi yüzünü karamsar bir ifade kaplayan Maximilian. Yoksa beni benim için değil, kendiniz için sevdiğinize inanacağım.
Ve ayağa kalktı.
Tamam o zaman, dedi yüzü bu sözlerle aydınlanan Monte Cristo. Ölmek istiyorsunuz Morel ve bu konuda kesin kararlısınız. Evet, büyük bir bahtsızlık yaşıyorsunuz ve size sadece bir mucizenin kurtaracağını söylediniz. Oturun Morel ve bekleyin.
Morel söyleneni yaptı. Ayağa kalkan Monte Cristo, özenle kaplanmış ve altın bir zincire bağlı anahtarını yanında taşıdığı bir dolaba doğru ilerledi. Dolaptan, köşelerinde hüzünlü hamleler yapan karyatit heykellerine benzeyen ve göğün hasretini çeken dört kadın figürü ve melek simgesi bulunan mükemmel yontulmuş ve oyulmuş gümüş bir sandık çıkardı. Sandığı masanın üzerine koydu. Ardından sandığın içinden kapağı gizli bir yayın basıncıyla kalkan küçük bir kutuyu açtı. Bu kutunun içinde yarı katı, kaygan, çevresini süsleyen altınların, safirlerin, yakutların ve zümrütlerin yansımalarından dolayı rengi seçilemeyen bir madde vardı. Adeta gök mavisi, altın sarısı ve kızıl renkleri harelendiriyordu. Kont yaldızlı gümüş bir kaşıkla bu maddeden bir miktar aldı ve kaşığı uzattığı Morel'e uzun uzun baktı. O anda bu maddenin yeşilimtırak bir renge sahip olduğu görülebilirdi.
''İşte benden istediğiniz şey, işte size sözünü verdiğim şey.'' dedi.
''Hala hayattayken size yüreğimin derinliklerinden teşekkür ediyorum.'' dedi kaşığı Monte Cristo'nun elinden alan genç adam.
Kont aldığı ikinci kaşığı ikinci kez altın kutuya daldırdı.
''Ne yapıyorsunuz dostum?'' diye sordu Kont'un elini tutan Morel.
''Tanrı'nın beni bağışlayacağını sanıyorum.'' dedi Kont gülerek.
İnanın ben de sizin kadar bezginim ve bunun için bir fırsat çıktığına göre
durun
diye haykırdı genç adam. Ah seven, sevilen, umuda inanan siz benim yapacağımı yapmayın. Bu sizin açınızdan bir cinayet olacak.
Elveda soylu ve yüce gönüllü dostum benim için yaptığınız her şeyi Valentine'a anlatacağım.
Ve Kont'a uzattığı sol elinin hafif basıncı dışında hiçbir tereddüt göstermeyen Morel Monte Cristo'nun uzattığı gizemli maddeyi yuttu, daha doğrusu maddenin tadını çıkardı. Bunun üzerine ikisi de sustu. Ali sessiz ve dikkatlice tütün ve nargileleri getirdi. Kahve servisi yaptı ve ortadan kayboldu. Mermer heykellerin ellerindeki lambalar yavaş yavaş soldu ve buhurdanlıkların yaydığı koku Morel'e az önceki kadar keskin gelmemeye başladı. Tam karşısında oturan Monte Cristo ona gölgelerin içinden bakıyor ve Morel onun sadece parlayan gözlerini görüyordu. Genç adamın içini derin bir keder kapladı. Nargile ellerinden kayıyor gibiydi. Nesneler yavaş yavaş şekillerini ve renklerini kaybediyorlardı. Baygın gözleri duvarda kapıların ve perdelerin açıldığını görüyordu.
''Dostum'' dedi. ''Öldüğümü hissediyorum. Teşekkürler.''
Konta son bir kez daha uzatmaya çalıştığı eli gücü yetmediği için aşağı düştü. O sırada Monte Cristo ona gülümsüyormuş gibi göründü ama kendisini birçok kez bu derin ruhun derinliklerini görür gibi olmaya yönelten o garip ve ürkütücü ifadeyi barındırmayan bu gülüşte babaların saçmalıklar yapan küçük çocuklarına gösterdikleri iyi niyetli şefkatin izleri vardı. Aynı zamanda kont gözünde büyüyor, neredeyse iki katına çıkmış boyuyla kırmızı duvar kağıtlarının fonunda beliriyordu. Saçlarını arkaya atmıştı ve kıyamet gününde kötüleri tehdit eden o meleklerden biri gibi ayakta duruyor ve gururlu görünüyordu. Dermansız kalan ve gücü tükenen Morel koltuğunda geriye kaykıldı. Kadifemsi bir uyuşukluk hali tüm damarlarına yayılıyordu. Zihninde çiçek dürbünü hareket ettikçe görülen yeni resimler gibi bambaşka düşünceler şekilleniyordu. Uzanmış, güçten düşmüş, soluk soluğa kalmış olan Morel, kendisinde o düşten başka canlı bir şey kalmadığını hissediyor, ölüm adı verilen o yabancıyı önceleyen belli belirsiz bir taşkınlığa dolu dizgin atılıyordu. Elini bir kez daha konta uzatmak istese de bu kez kıpırdatamadı. Son bir elveda demek istedi ama dili bir mezarı örten bir taş gibi ağzında donup kaldı. Yorgunluğun ağırlığının çöktüğü gözleri elinde olmadan kapandı. Yine de göz kapaklarının ardında etrafını sarmaladığını sandığı o karanlığa rağmen tanıdığı bir görüntü hareket ediyordu. Kapıyı açan konttu. O anda yanındaki bir odadan ya da daha doğrusu muhteşem bir saraydan yayılan olağanüstü bir aydınlık Morel'in ağır ağır can çekiştiği salona doldu. Bunun üzerine bu salonun eşiğinde ve iki odanın birleştiği yerde çok güzel bir kadının belirdiğini gördü. Solgun ve hafifçe güleç yüzüyle intikam meleğini kovan iyilik meleğine benziyordu. ''Göğün kapıları şimdiden benim için açılıyor mu?'' diye düşündü ölmek üzere olan genç adam. ''Bu melek benim kaybettiğime benziyor.'' Monte Cristo genç kadına parmağıyla Morel'in bulunduğu sofayı gösterdi. O da birleştirdiği elleri ve dudaklarındaki gülümsemesiyle genç adama doğru ilerledi. ''Valentine, Valentine!'' diye bağırdı Morel yüreğinin derinlerinden. Ama ağzından bir ses çıkmadı ve tüm güçleri bu duygularla bir araya gelmiş gibi bir çığlık attı ve gözlerini kapadı. Valentine hızla ona yaklaştı. Morel'in dudakları bir kez daha kımıldadı. ''Sizi çağırıyor!'' dedi Kont. ''Kaderinize emanet ettiğiniz ve ölümün sizi ayırmak istediği kişi uykusunun derinliklerinden sizi çağırıyor. Ama ne mutlu ki ben oradaydım ve ölümü yendim. Valentine, artık bu dünyada birbirinizden ayrılmayacaksınız. Çünkü o sizi bulabilmek için mezarın içine gömülüyordu. Ben olmasam ikiniz de ölmüştünüz. Sizi birbirinize emanet ediyorum. Tanrı kurtardığım bu iki varlığı bana bağışlasın.'' Valentine, karşı konulmaz bir sevincin taşkınlığıyla Monte Cristo'nun elini kavradı ve dudaklarına götürdü. ''Ah, bana bol bol teşekkür edin.'' dedi Kont. ''Ah, bunu tekrarlamaktan bıkmadan bana söyleyin. Sizi mutlu kıldığımı tekrarlayın. Bu gerçekliğe ne kadar ihtiyacım olduğunu bilemezsiniz.'' ''Ah, evet, evet, size bütün ruhumla teşekkür ediyorum.'' dedi Valentine. ''Ve teşekkürlerimin içten olup olmadığından kuşku duyuyorsanız, sevgili kız kardeşim Hayde'ye, Fransa'dan ayrıldığımız günden beri bana sizden söz ederek şu an gözümün önünde parlayan, bu mutlu günü sabırla beklememi sağlayan Hayde'ye sorun.'' ''Demek Hayde'yi seviyorsunuz öyle mi?'' diye sordu Monte Cristo, boşuna gizlemeye çalıştığı bir heyecanla. ''Ah, hem de bütün ruhumla.'' ''O zaman beni dinleyin Valentine,'' dedi Kont. ''Sizden bana bir iyilik yapmanızı isteyeceğim.'' ''Benden mi? Ulu Tanrım, bu mutluluğu hak edecek ne yaptım?'' ''Evet, Hayde'ye kız kardeşim dediniz. Gerçekten de Hayde kız kardeşiniz olsun Valentine. Bana borçlu olduğunuza inandığınız her şeyi ona verin. Morel ve siz onu koruyun.'' Kont'un sesi boğazında düğümlenmek üzereydi. ''Çünkü bundan böyle bu dünyada yalnız kalacak.'' ''Yalnız mı kalacak?'' diye tekrarladı Kont'un arkasından gelen bir ses. ''Peki neden?'' Monte Cristo arkasına döndü. Konta ölümcül bir şaşkınlığı yansıtarak bakan Hayde solmuş, buz kesmiş bir halde ayakta duruyordu. ''Çünkü kızım, yarın özgür olacaksın.'' diye yanıtladı Kont. ''Çünkü bu dünyada sana layık olan yeri alacaksın. Çünkü benim kaderimin seninkini gölgelemesini istemiyorum. Paşa kızı, sana zenginlikleri ve babanın ismini geri veriyorum.'' Rengi solan Hayde, Tanrı'ya sığınan Meryem Ana gibi durdu. Ellerini açtı ve gözyaşlarıyla boğuklaşmış bir ses tonuyla ''Beni terk ediyorsun, öyle mi efendim?'' dedi. ''Hayde, Hayde, gençsin, güzelsin. İsmimi bile unutup mutlu ol.'' ''Tamam.'' dedi Hayde. ''Emirlerin yerine getirilecek efendim. İsmini bile unutup mutlu olacağım.'' Ve dışarı çıkmak için geriye doğru bir adım attı. ''Ah Tanrım!'' diye haykırdı Morel'in uyuşmuş kafasını omuzunda tutan Valentine. ''Ne kadar solduğunu görmüyor musunuz? Ne kadar acı çektiğini anlamıyor musunuz?'' Hayde yürek parçalayan bir ifadeyle ona ''Kız kardeşim, neden beni anlamasını istiyorsun ki?'' dedi. ''O benim efendim, ben onun kölesiyim, hiçbir şeyi anlamamaya hakkı var.'' Kont yüreğinin en gizli tellerini bile harekete geçiren bu sesin vurguları karşısında ürperdi. Genç kızın gözlerine baktığında gördüğü pırıltıyla gözleri kamaştı. ''Tanrım, Tanrım!'' dedi Monte Cristo. ''Demek beni kuşkulandırdığınız şey gerçekmiş. Haydi, benden ayrılmazsanız mutlu olacak mısınız?'' ''Ben gencim.'' diye yanıtladı yumuşak bir ses tonuyla. ''Benim için daima güzelleştirdiğin hayatı seviyorum ve ölürsem pişman olacağım.'' ''Haydi, yani seni terk edersem?''
''Öleceğim efendim, evet.''
''Demek beni seviyorsun, öyle mi?''
''Ah, Valentine, bana onu sevip sevmediğimi soruyor. Valentine, ona Maximilian'ı sevip sevmediğini söyle.''
Göğsünün genişlediğini ve yüreğinin ferahladığını hisseden Kont'un kollarını açması üzerine Hayde bir çığlık atarak ona doğru atıldı.
''Ah, evet, seni seviyorum.'' dedi. ''Seni bir baba, bir ağabey, bir koca gibi seviyorum. Seni, hayatımı, Tanrı'yı sever gibi seviyorum. Çünkü sen benim için yaratılmış varlıkların en yakışıklısı, en iyisi ve en asilisin.''
''Sevgili meleğim, o halde senin istediğin gibi olsun.'' dedi Kont. ''Beni düşmanlarımla karşı karşıya getirip onları yenmemi sağlayan Tanrı, zaferimin sonunda pişmanlık duymamı istemiyor. Ben kendimi cezalandırmak istiyordum. Tanrı beni bağışlamak istiyor. O halde beni sev Hayde. Kim bilir, belki senin aşkın bana unutmam gerekenleri unutturacak.''
''Sen ne diyorsun efendim?'' diye sordu genç kız.
''Senin tek bir sözünün 20 yılda ağır ağır gelişen bilgeliğimi aydınlattığını söylüyorum Hayde. Dünyada senden başka kimsem yok. Seninle hayata bağlanıyorum. Seninle acı çekebilirim. Seninle mutlu olabilirim.''
''Duyuyor musun Valentine?'' diye haykırdı Hayde. ''Hayatını kendisi için verecek olan benimle acı çekebileceğini söylüyor.''
Kont bir düşündü. ''Gerçeği görür gibi mi oldum?'' dedi. ''Ah Tanrım!'' ''Ne olursa olsun, ödül ya da ceza, bu kaderi kabul ediyorum. Gel Hayde, gel.''
Ve koluyla genç kızın belini kavradı. Valentine'ın elini sıktı ve gözden kayboldu.
Valentine soluk soluğa kalmıştı. Hiç ses çıkarmadan, gözlerini ondan ayırmadan Morel'in yanında yaklaşık bir saat kaldı. Nihayet yüreğinin çarptığını, belli belirsiz bir soluğun dudaklarını araladığını ve bu hafif ürpertinin genç adamın tüm bedenine yayıldığını hissetti. Nihayet yeniden açtığı gözleri ilk başta sabit ve boş boş baktı. Ardından gerçeğin görüntüsü netleşti. Görüntüye duygular, duygulara keder eşlik etti.
''Ah!'' diye haykırdı umutsuz bir vurguyla. ''Hala yaşıyorum. Kont beni kandırdı!''
Ve masaya uzattığı eliyle bir bıçağı kavradı.
''Dostum!'' dedi Valentine o sevimli gülümsemesiyle. ''Kendine gel ve bana doğru bak.''
Korkunç bir çığlık atan Morel kendinden geçmiş, aklı karışmış, semavi bir görüntüyle gözleri kamaşmış bir halde dizlerinin üzerine çöktü. Ertesi sabah iki genç günün ilk ışıklarıyla birlikte kol kola girerek kıyıda dolaşıyordu. O sırada Valentine Morel'e Monte Cristo'nun odasında nasıl ortaya çıktığını, kendisine gerçeği nasıl açıkladığını, cinayetleri kimin işlediğini nasıl gösterdiğini ve nihayet herkes öldüğüne inanırken kendisini ölümden nasıl mucizevi bir şekilde kurtardığını anlattı. Mağaranın kapısını açık bulmuş ve dışarı çıkmışlardı.
Gökyüzü sabahın maviliğinde gecenin son yıldızlarının parlamasına izin veriyordu. O sırada Morel bir kayalığın gölgesinde yanlarına gelmek için işaret bekleyen bir adamı fark etti. Bu adamı Valentine'a gösterdi. ''Ah, bu yatın kaptanı Jacopo,'' dedi Valentine. Ve onu bir el işaretiyle yanlarına çağırdı. ''Bize söylemek istediğiniz bir şey mi var?'' diye sordu Morel. ''Size Kont'un bu mektubunu iletmem gerek.'' ''Kont'un mu?'' diye mırıldandı iki genç aynı anda. ''Evet, okuyun.'' Morel mektubu açıp okumaya başladı. ''Sevgili Maximilian, sizi demir almış bir filika bekliyor. Jacopo sizi Livorno'ya götürecek. Torununu sunağa gitmeden kutsamak isteyen Monsieur Nortier orada olacak. Dostum, o mağaradaki her şey, Şanzeliz'deki konağım ve Treport'taki küçük şatom, Edmond Dantes'in patronu Morel'in oğluna düğün hediyesidir. Mademoiselle de Villefort da bunların yarısını kabul etsin. Çünkü ondan, deliren babasından ve geçen Eylül ayında üvey annesiyle birlikte ölen kardeşinden kalacak tüm mirası Paris'in yoksullarına dağıtmasını rica ediyorum. Morel, birlikte yaşayacağınız meleğe, şeytana benzeyen, kendini bir an için Tanrı ile bir tutan ve bir Hristiyanın tüm tevazusuyla en büyük gücün ve sınırsız bilgeliğin sadece Tanrı'nın ellerinde olduğunu anlayan bir adam için ara sıra dua etmesini söyleyin. Bu dualar belki de o adamın yüreğinin derinliklerindeki vicdan azabını hafifletecektir. Size gelince Morel, işte size karşı sergilediğim tavrın sırrı şu. Bu dünyada ne mutluluk ne bahtsızlık vardır. Sadece bir durum diğeriyle kıyaslanır. Hepsi bu. Maximilian, yaşamanın ne kadar güzel olduğunu görmek için ölmeyi arzu etmeyi bilmek gerekir. Yüreğimin sevgili evlatları, yaşayın ve mutlu olun. Ve Tanrı'nın geleceği insanın gözlerinin önüne sermeye tenezzül ettiği güne kadar tüm insani bilgeliğin şu iki sözcükle ifade edileceğini asla unutmayın. Beklemek ve umut etmek. Dostunuz Edmond Dantes, Monte Cristo Kontu. Babasının delirdiğini ve erkek kardeşinin öldüğünü öğrendiği bu mektubun okunması sırasında rengi solan Valentine'ın göğsünden kederli bir iç çekiş yayıldı. Ve sessiz olsa da oldukça dokunaklı yaşlar yanaklarından süzüldü. Mutluluğu ona çok pahalıya mal olmuştu. Morel etrafına endişeyle baktı. ''Ama Kont cömertliğini abartıyor.'' dedi. ''Valentine benim mütevazi servetimle yetinecektir. Kont nerede? Dostum, beni onun yanına götürün.'' Jacopo elini ufka doğru uzattı. ''Nasıl? Ne demek istiyorsunuz?'' diye sordu Valentine. ''Kont nerede? Hayde nerede?'' ''Bakın.'' dedi Jacopo. ''Gitmiş.'' diye haykırdı Morel. ''Gitmiş. Elveda dostum. Elveda babam.'' ''Gitmiş.'' diye mırıldandı Valentine. ''Elveda dostum, elveda kız kardeşim.'' ''Onları bir daha görüp görmeyeceğimizi kim bilebilir?'' dedi gözünden süzülen yaşı silen Morel. ''Dostum.'' dedi Valentine. ''Kont bize insani bilgeliğin şu iki sözcükle özetlendiğini söylemedi mi? Beklemek ve umut etmek.'' Son